Ayrım 7. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Uğut, Esra Bangıoğlu Uğut. Sayfa 98. Bir merdivenin birinci basamağındayken 11. basamağına atlamaya kalkarsanız tek şey olacak. Tepe taklak düşeceksiniz. Beyaz atlı prens SMS attı. Düzgün cümleyi bekliyormuş. Esra Hanım ve Aykut Bey tanışmadan önce hangi cümleyi kullanarak birbirlerini çektiler? Onlarınki gibi düzenli bir ilişki için hangi olumlamayı kullanmam gerekiyor? İsimsiz. Esra, ilk önce sorusuna cevap verelim, sonra da soruyu sorma şeklinden okuyucumuzun nerede olduğuna biraz dikkat çekelim. Aykut, nerede olduğu belli, evde kalmış. Esra, Aykut'la tanışmadan önce nasıl bir ilişki istediğime dair bir seçim hakkını kendime vermemiştim. Daha önceki ilişkilerimde bir kişiye karşı hoşlanma hissi veya sevgi duymak, o ilişkiyi yaşamam için yeterli bir nedendi benim için. Aykut'la tanışmadan önce ise şöyle bir karar verdi. Ben evrene nasıl bir ilişki istediğimi tarif edeceğim, nasıl bir erkek istediğimi değil, nasıl bir ilişki istediğimi tarif ettim. Benim istediğim gibi bir ilişkiyi tanımlamaya hakkım var dedim. Kendi kendime mumlarımı yakıp bir ritüel hazırladım ve tek tek tarif etmeye başladım. Çocuklar gibi oynayabileceğimiz bir ilişki. Birbirimize karşı inanılmaz derecede güven duyduğumuz bir ilişki. İkimizin de eğlenceye çok vakit ayırdığı, hayatımızı yaşarken beraber eğlenebileceğimiz bir ilişki. Belki 20 tane daha cümle saydım ama benim için en önemli cümle en sonunda bunları sayarken geldiğim noktaydı. Ben öyle bir ilişki yaşayayım ki birbirimizle öyle birlik içinde olalım ki eğer verilecek bir savaş varsa bu birbirimize karşı bir güç savaşı değil, birbirimizi en yüksek kaderimize taşıyabileceğimiz hayatla ilgili bir savaş olsun. Elbette artık hayatla savaşmak diye bir inancım yok. Bu cümle 10 sene önceki Esra'ya ait bir cümle. O zamanlar benim de hayat zordur gibi kodlarım vardı. Karşımdakini değiştirme çabası ya da onun beni değiştirmesini önlemek için bir çaba göstermek yerine ahenkli bir beraberlik ısmarladım. Aykut'la bundan tam 48 saat sonra tanıştım. Hem de zorla götürüldüğüm bir partide. Partiye davet eden kişi 6 defa hayır dedikten sonra sonunda uflaya puflaya partiye gittiğimde Aykut'la tanıştım. Ve diyebilirim ki evrene tanımladığım ilişkinin çok daha ötesinde, ısmarladığımdan daha muhteşem bir ilişki yaşadım ve yaşıyorum son 8 senedir. Hiç kimse bana kullanacağım cümleleri ya da telkinleri vermedi. Cümlelerimi kendi içimde araştırarak öncelikle daha önce yaşadığım ilişkilerin bana sağladığı zıtlıklar, kontrastlar sayesinde buldum. O ilişkilerim sayesinde ne istediğim konusunda son derece net bir noktaya vardım. İlk başladığımızda böyle bir ilişki miydi ilişkimiz? Elbette hayır. Üstünde beraber çalıştık ve ısmarladığım şekle dönüştü. Hatta çok daha ötesine geçti. Burada dikkati çekmek istediğim nokta şu: ben hayatımda öyle bir noktaya gelmiştim ki hayatımda bir ilişkinin olmaması durumu ile barışmıştım. İstediğim gibi olmayacaksa hiç olmasın daha iyi diyebilmiştim. Olduğum yer, yani ilişkisizlik durumum A kutusu olsun. Olmak istediğim yer B kutusu da bir ilişkiye girmek olsun. İlişkisiz halimde hiçbir şekilde B kutumla ilgili şunları düşünmedim. İlişkim olunca çok mutlu olacağım, ilişkim olursa huzur bulacağım, ilişkim olursa kendimi tam hissedeceğim, ilişkim olursa hayatımda her şey yoluna girecek. Hayır, aksine olduğum yerde ilişkisi olmayan A kutumda zaten mutlu, huzurlu ve tam hissediyordum kendimi. Herhangi bir eksiklik algım yoktu. Aksine hayatıma bakış şeklim şöyleydi. İlişkisiz var olmak da harika bir şey. İlişkisiz var olacaksam müthiş derecede özgür olabilirim, macera dolu yaşayabilirim. Yarın bir çocuk istersem bu da bir eksiklik değil. Her zaman annesiz babasız bir çocuğu alıp büyütmem de mümkün. Anne olmak için illaki bir evlilik içinde olmam gerekmiyor. Bu kadar rahat olduğum için 2 gün sonra zorla da olsa Aykut'la tanıştım. Aykut, nasıl zorla yahu? O kadar mı şikayetçisin yani? Esra, zorla derken partiye zorla geldim demek istedim. Sen beni nasıl çağırdın, ısmarladın onu anlat bakalım. Aykut, seninle tanıştığım 5 Eylül sabahı yine oturmuş ideal kadın listelerimi yapıyordum. O sırada Los Angeles'a yeni taşınan bir arkadaşımdan telefon geldi. Yeni tanıştığı komşularından bahsediyordu. Onları anlatırken şuna benzer bir cümle kurdu. O kadar tatlı insanlar, enerjileri o kadar güzel, hepsi o kadar huzur dolu ki ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu cümleyi duyduktan sonrasını hatırlamıyorum. Birden bulutlar aralandı, gökkuşağının ardından melekler çıkmaya ve harp çalmaya başladılar. Sonra kendimden geçmişim. İşte dedim, benim istediğim ilişki bu. Onun gibi olmak isteyeceğim. Beni her zaman bir adım ileri gitmeye, varlığıyla teşvik edecek ve birlikte büyüyeceğim bir kadın. Ardından bütün listelerimi o sırada oturduğum kafenin şöminesine attım ve büyük bir huzur ile kahvemi içmeye başladım. O gün o kadar mutlu ve huzurluydum ki bir ilişkim olmasa bile olurdu. Ya öyle bir ilişki olsun ya da şu hayatımın güzelliğine bak, hiç ilişkim olmasın modundaydım. Akşama doğru aynı arkadaşımız beni de ısrar kıyamet partisine davet etti. Parti saati geldiğinde ki ben evde oturuyordum, "Hadi neredesin, lütfen gel," diye yalvarmaya başlayınca sırf onu susturabilmek için kalktım ve partiye gittim. Son derece sıkıcı bir 50 dakikanın ardından "Hadi balkona çıkıp biraz hava alayım," dedim. 10 dakika daha durup kaçacaktım oradan ve bilin bakalım balkonda kim oturuyordu. Altına çizmek istediğim nokta şu, ben o partiye hiç gitmeyebilirdim. O balkona çıkmadan partiden ayrılabilirdim. Esra ile balkonda sadece bir merhabalaşıp eve dönebilirdim. Ama hiçbiri olmadı. Çünkü ben artık ilişkiye bağımlı değildim ve aynı zamanda bir ilişkiye aittim. İşte o zaman siz isteseniz bile artık siparişlerinizden kaçamıyorsunuz. Esra, okuyucumuzun sorduğu soruda bir şey var. Onlarınki gibi düzenli bir ilişki için hangi olumlamayı kullanmam gerekiyor? Birincisi, onlarınki gibi düzenli bir ilişki dediğinde, düzenli ilişki tanımın nedir? Buna dikkatlice bakmanı öneririm. Çünkü bizim ilişkimizin düzenli olduğu senin algın. Eğer kastın ilişkide hiç problem olmaması, her dakika harika geçiniyor olmak, her konuda hemfikir olmaksa, ömür billah düzenli bir ilişki bulamayacağını garanti edebilirim. Bu çok gerçek dışı bir ilişki tanımı. İlişki içinde problemlerin olması inanılmaz derecede büyük bir hazine. Sorun, ilişkide problem yaşanmasında değil, probleme bizim nasıl yaklaştığımızda. Problemler arasında yeni varoluş seçim noktaları. Problemler sayesinde biz daha çok genişleme, daha çok keşfetme ve daha çok gücümüze sahip olma noktasında oluyoruz. Aykut'la ilişkimizde tabii ki problemler yaşadık. Fakat bu problemlere yaklaşım şeklimiz her zaman için yaşasın bakalım bu problem bizi nereye götürecek, bakalım bu problem sayesinde ve bunun çözümü sayesinde biz şimdi kim olacağız şeklindeydi. Her zaman problemlerimize bulmaca çözüyormuş gibi yaklaştık. Problemlerimizle eğlendik, problemlerimizle gülmeye alan verdik. Aykut, bu konuyla ilgili size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış bir algı var ilişkilerle ilgili. Bazen insanlara soruyorum, ne haber, nasıl gidiyor diye. E işte bildiğin gibi, her çift gibi 3-5 kavga gürültü geçinip gidiyoruz. Vallahi bu şekil benim bildiğim gibi değil. Bizim bahsettiğimiz kavga etmek, atışmak asla değil. Aman diyeyim. Aa bak, Aykut ve Esra da haftada 3-5 kavga ediyormuş. Aman korkuçuna gitsin, biz de öyleyiz zaten gibi bir algıya kapılmayın. Bizim bahsettiğimiz bir sorun yaşamaya başladığımız zaman bunu masaya koyup karşılıklı çözüme doğru giden bir iletişim. Esra, bazı insanlarda şöyle bir kodlama var. Ay ilişkim çok mutlu, çok huzurlu olursa bu sefer sıkıcı olmaya başlar. Gerçek aşk dediğinde illaki dramatik şeyler olur. İhtiras olacak ki kavga edeceksin, gürültüler patlayacak ki beni sevdiğini anlayayım. Kullandığımız kavramları, o kavramla ne kastettiğimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Kulaktan dolma öğrendiğimiz o kadar çok kavram var ki aslında ne demek olduklarını bile bilmiyoruz. Öğrencilere nasıl bir ilişki istersin diye sorduğumuzda iyi bir ilişki, mutlu olacağım bir ilişki, sevdiğim sevileceğim bir ilişki diye hazırlop cevaplar veriyorlar. Tamam, mutlu bir ilişki istiyorlar ama mutluluk sizin için ne demek? Eğer mutlu olma kavramı sizin için karşınızdaki insanın size mutluluk getirmesi ise bu zaten imkansız ve hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir durum. O zaman sen öyle bir ilişkiye ulaşamayacağın için değil, sadece mutluluk kavramın evrenin işlemediği bir şekilde var olduğu için bir türlü istediğin ilişkiyi yaşayamıyorsun. Bir kişi ilişkisi yokken, ben yalnızım, ben yalnızım, bu çok kötü, ben yalnızım, ben eksiğim, ben yalnızım, ah halime, vah halime diye dolaşıyorsa ortalıkta, evrene verdiği beyanname şöyle oluyor. Ben yalnızım, eşittir bu çok kötü bir şey, eşittir ben eksiğim, eşittir ben yanlışım. Bu tarz bir enerji yayıyorsanız, evren size bunu deneyimlemenizi sağlayacak bir ilişki vermek zorunda. O sırada seni bu durumdan çekip çıkaracak birinin gelmesi mümkün bile değil. Aykut, şimdi ilişkinin ötesinde başka bir yerden yaklaşmak istiyorum bu soruya. Ayrıca bu cevabı okuyan herkes ilişki sorunu olsun olmasın, ilişki istiyor olsun olmasın burayı lütfen çok dikkatli okusun. Türkiye'de çok yaygın olduğunu gördüğüm bir hata var. Karşılaştığınız bilgiler, teknikler, doğudan batıdan artık her nereden geliyorsa tam olarak özümsenmeden, deneyimlenmeden öğretilmeye başladığı için biraz çarpık çurpuk, yamulmuş bir şekilde öğretilebiliyor. Soruyu soran okuyucumuza şöyle açıklamaya çalışayım olumlama olayını. Ben sana yeryüzünde var olan bütün ilişki olumlamalarını vereyim. Sen bunları kağıtlara yaz, kağıtların suyunu kaynat iç, olumlamaları çarşaf takımlarına yaz, hatta iç çamaşırlarına işaretlettir ya da git evinde olumlamalı duvar kağıdı yaptır. Şu an olduğun kişiyi değiştirmediğin sürece evde kalacaksın, garanti ediyorum. Geçici ilişkilerin olabilir ama istediğin gibi bir ilişkin olmayacak. Olumlamalar senin kim olduğunu asla değiştiremez. Sen bunu yapacaksın. Biz zannediyoruz ki eylem çözümleri ya da teknikler bizi değiştirecek. Hayır, olumlamalar, enerji çalışmaları, teknikler, egzersizler ancak siz değişmeye karar verdikten, yeni bir varoluş seçimi yaptıktan sonra yol boyunca size yardımcı olacak şeylerdir. Hayır, olumlamalar, enerji çalışmaları, teknikler, egzersizler ancak siz değişmeye karar verdikten sonra, yeni bir varoluş seçimi yaptıktan sonra yol boyunca size yardımcı olacak şeylerdir. Arabaya koyduğunuz benzin gibi düşünün onları. Benzin sizi istediğiniz yere götürmez. Benzin sadece siz nereye gitmek istediğinize karar verdikten, arabayı o yöne kullanmaya karar verdikten sonra devreye girer ve size yardımcı olur. Eğer siz karar vermemişseniz öyle oturur durursunuz arabanın içinde. O kadar da benzin aldım Aysel'cim yahu, hala bir koca gelmedi. Kız bana bak, acaba sulandırılmış benzin mi kakaladılar bize? Sadece eylem çözümleri, tekniklerle elbette bazı sonuçlar alabilirsiniz. Ama hepsi geçici olacaktır. Aynen karlı bir günde palto giymek gibi. Evet, palto sizi soğuktan koruyacaktır ama paltoyu çıkardığınız anda kıçınız donmaya başlayacak yine. Gelin şu üçlüyü size iyice anlatayım. Bize hep şu öğretildi. Yap, elde et, ol. Önce bir eylemde bulunun, sonra bu eylemin sonucunu istediğinizi elde edin ve o şeye sahip kişi olun. Olay aslında bunun tam tersi. Ol, yap, elde et. Bunu, yani yanlış anlaşılan formülü ilişkilere uyarlayacak olursak şöyle bir formül oluşuyor. Yap, ilişkiye girmek için yapılacak eylemler. Bara git. Arkadaşların seni arkadaşlarıyla tanıştırsın, dekolte giy, makyaj yap, olumlama yap, teknik uygula. Elde et, ilişkiye gir, ol, ilişkisi olan mutlu ve huzurlu insan ol. Bu sıralama işe yarasaydı zaten herkesin bir ilişkisi olurdu. Bu tip eylem çözümleri binlerce defa yazıldı, çizildi. Eminim sizler de birçoğunu zaten uyguladınız. Eğer işe yarasaydı bize ihtiyaç bile kalmazdı. Şimdi size gerçekten bize ihtiyacının kalmayacağı esas formülü göstereyim. Ol, yap, elde et. Sen önce bir ilişkin varmışçasına hayatını mutlu ve huzurlu yaşa. Aynı bir ilişkide olmasını istediğin gibi. Sonra yap kısmını kendi kendine geliyor zaten. Aa, bir bakıyorsun adamla yemektesin. Aa Aykut ya, ilişki yokken ortada nasıl ilişki varmış gibi mutlu ve huzurlu yaşanır ki? Diye bir soru geçtiyse aklınızdan lütfen dönün ve diğer iki kitabımı baştan sona satır satır bir daha okuyun. Çünkü öğrenmiş olabilirsiniz ama henüz anlamamışsınız demektir. Olumlamalarla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Biz Esra ile 3-4 senedir çok yoğun olarak Türkiye'de çalışıyoruz ve siz bu kitabı okurken hala bir olumlama CD'miz yok. Yapsak çok iyi satacağından eminiz ama hala yapmıyoruz. Çünkü çok dikkatli hazırlanmak istiyoruz o tarz bir ürünü. Bazen öğrencilerimizde görüyorum, kitaplardan alıp geliyorsunuz, CD'lerden duyuyorsunuz ve uygulamaya başlıyorsunuz. Dikkat edin, çok kötü geri tepebilir. Bunu size yaşanmış bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir öğrencimle daha ilk seansımızdı. Para üzerinde çalışmak istediğini söylüyordu. Son bir ayda ise morali iyice bozulmaya başlamıştı. Son bir ayda ne değişti de moralin bu kadar bozuldu diye sordum. Geçen ay bir kitapta gördüğüm bolluk bereketle ilgili olumlamaları yapmaya başladım. Ama yavaş yavaş çok kötü hissetmeye başladım. Olumlamalardan örnek versene bana. Bolluk bereket içinde yüzüyorum, para bana her şekilde rahat ve kolayca geliyor vesaire. Peki dedim, şu anki para durumunu da anlat bana. Bayağı bir borcum var, hayatımı ancak döndürebiliyorum. Kredi kartı, kredi borcu falan derken bayağı bir dağıttım durumu. Eh işte size olumlamanın geri teptiği an. Eğer yapmaya kalktığınız olumlama size 5 beden büyükse içinde yüzmeye bile başlayabilirsiniz. Esra, yaptığınız olumlama A kutunuzun olduğu yerden kilometrelerce ileri götürüyorsa sizi, pozitif birini bile eksiklik odağına çekecektir. Bir merdivenin daha ilk başındayken merdivenin 11. basamağına bir anda zıplamaya çalışmak gibi. Olacak tek şey şu, muhtemelen düşeceksiniz ve ağzınızı burnunuzu kıracaksınız, oranızı buranızı morartacaksınız. Yaratım dediğimiz şey çok daha eğlenceli, çok daha yumuşak, çok daha kolay bir şekilde var olabilir. Merdiveni yavaş yavaş çıktığımız zaman bilincimizi de genişleterek çıktığımız için 11. basamak bizim için bir sonraki doğal adım halini alıyor. Aykut, benim öğrencimin başına gelen de bu oldu işte. İlk basamaktan 11. basamağa atlamaya çalışmak. Olumlamalarınızda bir sonra gidebileceğiniz, size en uygun adımı belirleyin. İstediğiniz hedefe elbette ulaşacaksınız, merak etmeyin. Sadece basamakları çıktığınızı düşünün. Kredi kartı borcu içindesiniz. İlk olarak kartları sıfırladığınız doğrultusunda olumlamalar yapın. Eğer bir ilişkiniz yoksa, evlendiğiniz yolunda olumlamalar falan yapmayın. Beğendiğiniz biriyle romantik bir yemek olumlaması yapın. Size ufak adımlarınızın ne olacağını biz söyleyemeyiz. Buna siz karar vereceksiniz. Esra, başkalarının cümleleri sizin cümleleriniz olmayabilir. Bizim cümlemiz senin cümlen olmayabilir. Muhtemelen de değildir. Hangi olumlamaları kullanmam gerekiyor dediğinde şöyle bir yanılgı başlıyor. Ortalıkta sabit bir formül var ve ben o formülü uygulayayım, hayatım değişsin. Bence kişisel gelişimi sekteye uğratan bir şey bu. Herkesin aldığı kararlar farklı. Herkesin hayata bakışı farklı. Olayları görme şekli farklı. Dolayısıyla hiçbir hoca size, bence sen 42 beden elbise giymelisin diyemez. Belki senin için doğru olan beden 38'dir. Bunu da ancak sen bilebilirsin. Şablon çözümlemelerden yola çıkarak sorunlarımızı çözmeye çalışmak, kendi gücümüzü sahiplenmemek demektir. En güzel olumlama, kendi içsel araştırmanla bulacağın olumlama olacaktır. Eğer bulduğun cümle seni daha iyi hissettiriyorsa, doğru yoldasın demektir. Yok, daha kötü hissettiriyorsa, hemen başka bir cümle dene. Bu sorudan veya cevaptan siz neler kazandınız, not edelim. 7. ayrımın sonu, sayfa 111.